Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri başlıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen yazıları paylaşacağız değerli dinleyenler. Mazeret üretmeyelim, mücadele gücümüzü koruyalım. Yakın çevreme baktığımda imkan bakımından eksik olduğumu görüyorum. Ama hedefler, değerler, idealler aynı. Aynı idealler, hedefler için yürüyenlerin içerisinde eksik imkanlarla nasıl başarılı olabilirim? Bu haksızlık değil mi? Bir noktayı zihnimizde oldukça netleştirmemiz lazım. Zor zamanlar büyük adamlar çıkarmış. İmkansızlıklar buluşların, yeniliklerin tetikleyicisi olmuş. Yani doğru bakıldığında imkansızlıklar fazladan motivasyon, enerji, mücadele, güç kaynağı olabilir. Tabii ki hiç kimse eşit değil. Bazı insanın maddi gücü, bazı insanın manevi gücü, bazı insanın sosyal çevresi, bazı insanın fiziksel ya da ruhsal sağlığı, bazı insanın zekası veya yeteneği, bazı insanın mücadele gücü ya da motivasyonu daha fazladır. Ancak muvaffakiyet bunların tek birisiyle olmaz ya da hepsinin birlikte olmasını da şart koşmaz. Bize imkan olarak görünen büyük bir imtihan olabilir. Bize imkansızlık olarak görünen harikulade bir imkan olabilir. Dolayısıyla kendimizi değerlendirirken, içinde bulunduğumuz şartları ve sahip olduğumuz imkanları düşünürken sadece maddi varlığa değil manevi güce de bakalım. Bizi seven, bize inanan insanlara sahip olmanın zenginliğini de düşünelim. Fiziksel ve ruhsal sağlığımızın bizi ne kadar öne geçirdiğinin farkına varalım. Mücadele gücümüzü ve motivasyonumuzu korumanın önemini görelim. Zekamızı veya yeteneğimizi mümkün olduğunca kullanıp, zorlayıp güçlendirmeye çalışalım. Popüler kültürün güç ve imkan diye sunduklarını sadece görür ve kendimizde olanlara kör kalırsak, yıllar geçer de en büyük başarımız en çok mazeret üretmek olursa, bırakın başkasını, kendimiz dahi ikna olamayız yapabilecekken yapmadıklarımıza. Hesabını verecek şekilde yaşamalıyız. Yaş 80'i geçmiş bir hocanın kendi ağzından hayat hikayesini, tecrübelerini dinledim. Asla onun gibi olamayacağımı düşünmeye başladım. Ümitsizliğe kapıldım. Çünkü şu anda her şey çok daha farklı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Kendime haksızlık mı ediyorum? Her dönemin kendi zorlukları, kolaylıkları, iyilikleri, kötülükleri, güzellikleri, çirkinlikleri var. Dünü güzel görenlerin bugünleri yarın kıskanılır olur. Dolayısıyla kendi hayatımızı kimsenin hayatıyla kıyaslamadan, geçmiş yaşantılardan örnek alabildiğimiz kadar alır, ders çıkartabildiğimiz kadar çıkartır, ancak asla geriye ve başkasının hayatına bakmayız. Geriye bakanın boynu tutulur, başkasının hayatına bakan kendi hayatını yaşayamaz olur. Şayet bu dönemin zorlukları gözümüzde büyüyorsa, zorluklardan daha fazla gelen kolaylıkları görüp gayretimizi artıralım. Şayet önceki insanların mücadelesine hayransak, bu döneminde kendine has oldukça sıkı mücadeleleri olduğunu bilip mücadele verelim. Günler, aylar, yıllar geçer. Bizler de 80'li yaşlara geliriz. Allah ömür verirse. Bizim de biriktirdiklerimize özenen gençler olur. Ancak asıl olan Hazreti Musa'ya atfedilen şu hikayeden ömrümüz ve yapacaklarımız namına ders çıkarabilmektir. Hazreti Musa kavmiyle uzun bir yolculuktayken ayın görünmediği bir gece vakti bir vadiye gelirler. Yol uzun, sabır, imkan ve güç sınırlı olduğundan durma, dinlenme imkanları yoktur. Hazreti Musa, yerde taşlar var, alabilen alabildiği kadar alsın ama bilin ki alan da pişman olacak, almayan da pişman olacak der. Bir kısım nasıl olsa alan da pişman, almayan da pişman. ben de yoruldum, hayvanım da, en iyisi ben almayayım diye düşünür. Bir kısmı da, alan da pişman, almayan da. Ama peygamber alabilen alabildiği kadar alsın dedi. Biraz alıp peygamber tavsiyesine uyuyayım bari diye düşünür. Gece boyu yol alır, oldukça uzaklaşırlar. Sabah olurken gün ışığıyla beraber görürler ki peygamberin al dediği taşlar meğer taş gibi külçe altınlarmış. Alan pişman olur, neden daha fazla almadım diye. Almayan pişman olur, keşke biraz alaydım diye. Ömür de böyle. Yaşarken herkes bir şeyler biriktiriyorsa da az biriktiren pişman oluyor. Keşke vaktimi ziyan etmeseydim de daha güzel bir hayat yaşayıp daha çok biriktirseydim güzellikleri diye. Çok biriktiren pişman oluyor. Keşke daha da çok iyilikler yapsaydım, daha da çok kalbe dokunsaydım da daha fazla olsaydı iyiliğim diye. Dolayısıyla yaşıyorken, iyilik ve güzellik biriktiriyorken, aklımız, sağlığımız, imkanımız varken, mümkün olduğunca, gücümüz yettiğince iyiliğimizi artırmaya çalışalım. Kötülüğümüzü azaltmaya çalışalım. Her şey çok farklı görünse de, hiçbir şey eskisi gibi değil gelse de, bugün de iyilikler iyiliktir. Kötülükler kötülüktür, doğruluk doğruluktur, yanlışlık yanlışlıktır, güzellik güzelliktir, çirkinlik çirkinliktir. İman ve imkan değişebilir, o da herkesin kendi hesabını vereceği bir mesele. Hesabımızı verebilecek şekilde yaşamaya gayret etmek en iyisi olacaktır. Zaman nasıl bereketlenir? Yaşım ilerliyor ve bazı şeyleri düzeltmezsem, ileride büyük sorunlarla karşılaşacağım korkusuna kapılıyorum. Bunlardan birisi de vakit planlaması. Vaktimi verimli kullanabilmem için bana verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Vakit planlaması hakikaten oldukça önemli ve ne kadar erken hayatımıza sokarsak o kadar çok mutlu olabileceğimiz bir beceri. Bu noktada vakti verimli kullanabilmek için temel bazı ölçüleri gözetmek iyi bir başlangıç olabilir. Bunlar hayatınızda mutlaka rutinler olsun, yatma kalkma saati, spor ve okuma için zaman ayırma vesaire gibi günlük hayatınızda rutin hale getirdiğiniz ve çok büyük bir mani çıkmadığı sürece muhakkak yaptığınız alışkanlıklarınız olması vakit planlamanızı kolaylaştıracaktır. Hedeflerinizi parçalayın. Bir anda her şeyi yapamaz, her yere yetişemezsiniz. Dolayısıyla vakit planlaması açısından önceliklerinizi belirleyip onlarla ilgili bir sistem kurmanız, önceliğiniz olmayan konuları gelecekte değerlendirmek üzere ileri bir tarihe planlamanız vaktinizi yönetebilmenizi kolaylaştırır. Tecrübe edilmişi tecrübe etmeye gerek yoktur. Başarılı insanların büyük çoğunluğunun ortak özelliği güne erken başlamalarıdır. Erken başlamanın bereketini güne geç başlayanlar bulamazlar. Bu ve buna benzer küçük görünen, herkesin bildiği ancak oldukça önemli hayat bilgilerini göz ardı etmeden hayatımıza sokmamız vakit planlamamızı oldukça kolaylaştıracaktır. Ziyan zamanlara dikkat edelim. Vaktimizi boşa geçirdiğimiz ve ciddi anlamda hayatımızda yer kaplayan davranış ve alışkanlıklardan mümkün olduğunca kurtulmaya çalışalım. Özellikle sosyal medya kullanımımız, dizi veya filmlere günlük olarak ayırdığımız süre, arkadaşlarımızla eğlence amaçlı geçirdiğimiz vakit ölçüsüz ve sınırsız olursa vakit planlaması yapmak hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Mükemmelleştirmeyelim, her fırsatı kullanalım. Doğru davranışları şartlara ve imkanlara bağlayarak zorlaştırmayalım. Her fırsatı değerlendirmeye bakalım. Mesela daha fazla kitap okuma konusundaki bir türlü gerçekleştiremediğimiz arzumuzu gün içerisinde beklemek zorunda olduğumuz vakitleri okuyarak geçirmek suretiyle gerçekleştirebiliriz. Ancak okuma yapmak için sakin bir kafa, güzel bir masa, doğru bir ışık, bomboş bir vakit, sessiz bir mekan beklersek herhalde sadece cennette bu imkanları gönlümüzce bulabiliriz. Gerçekten tartışmak zorunda mıyız? Zaman zaman arkadaşlarımla bazı konularda tartışıyorum. Ancak şu ana kadar hiçbir tartışma neticesinde fikirler değişmedi. Boşa mı kürek çekiyoruz? Genelde böyledir. İnsanlar uzun saatler boyunca yıllar yılı tartışırlar da kimse bir milim kendi bulunduğu düşünceden oynamaz. Bu noktada tartışma için 3 tane soruyu mutlaka düşünüp öyle tartışmak lazım. Bunlardan birincisi, neyi tartışıyorum sorusudur. Tartıştığım şey gerçekten tartışmam gereken bir şey mi? Bir futbol maçının bilmem hangi dakikasındaki pozisyonu ya da bir siyasetçinin başka bir siyasetçi hakkındaki beyanını veya ülkenin bir köşesinde gerçekleşmiş bir kötülüğü bir ömür tartışsam nereye varabilirim ki? Bu nedenle tartışacaksak tartıştığımız konunun mutlaka tartışmaya değer olduğuna ikna olmamız lazım. İkincisi, niye tartışıyorum sorusudur. Anlamak mı istiyorum, anlatmak mı istiyorum? Tartışma sonucu karşı tarafı anlamaya, ikna olmaya, hak vermeye açık mıyım, yoksa ne olursa olsun kendi fikrimi ve durduğum yeri mi savunmak niyetindeyim? Anlatmak istiyorsa karşı tarafın böyle bir talebi ya da an itibarıyla kapasitesi ya da hazır oluştuğu var mı, onu da göz önünde bulundurmam lazım. Ben nasıl anlatırsam anlatayım karşı taraf anlamaya açık değilse ya da anlama imkanı yoksa tartışmak anlamsız olacaktır. Üçüncüsü, ne ile tartışıyorum sorusudur. Tartışacağım konu hakkında yeteri kadar bilgim ve fikrim var mıdır? Bu konu hakkında enine boyuna daha önce düşünmüş müyüm, bir kontrol etmekte fayda var. Üzerine daha önce hiç düşünmediğim ya da detaylı bilgi sahibi olmadığım bir konuda yaptığım her tartışma, her türlü riski içinde barındırıp en çok bana zarar verir. Son olarak bir meseleyi de muhakkak düşünelim. Gerçekten tartışmak zorunda mıyız? Değerli dinleyenler, Mehmet Dinç'le Gençlik Halleri başlıklı soru cevapları paylaştık sizinle ilk olarak programımızda. Bir başka yazıyla Genç Dergisi'nin Nisan 2015 sayısına devam ediyoruz. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Akıbet Tercihe Bağlı başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Şu bir hakikat ki yaşadığımız coğrafyada mücadele, savaş, kavga, gürültü eksik olmayacak. Hem salih kaynaklardan elde ettiğimiz kıyamet alametleriyle ilgili bilgiler hem de sevgili peygamberimizden nakledilen hadis-i şerifler bize bunu en açık şekilde ifade ediyor. Üzerinden yıllar geçtikçe idrakine varılan bir talih, bir kader yaşanıyor. Dünyada 200'e yakın ülke var. Hepsi kendi kıtasında, bölgesinde kendi meselesini, rahatlığını ya da sıkıntısını yaşıyor. Genel manada zenginin fakire, güçlünün zayıfa karşı uyguladığı ilkel ya da modern yöntemlerle bariz bir zulüm söz konusu. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Çok eski çağlardan beri tarihi bir bütçeyi bünyesinde barındıran, medeniyetlerin beşiği Orta Doğu, geçmişteki birçok vakitte olduğu gibi muhtemelen içerisinde bulunduğumuz ahir zamanında en gözde mühim hem maddi hem manevi değerlerinin bölgesi. Cihanda maddi imkanlarıyla kendisine güçlü, kuvvetli zanneden nice büyük devletin topraklarından binlerce kilometre uzaktaki bu bölgede çok önemli işleri var. Onlar için ideallerine ulaşmaya dair her yol, yöntem, teknik, taktik, uygulama meşru. Çünkü kalbi ve zihinsel durumlarını nefislerinin ve şeytanın eline, emrine bile bile seve seve teslim etmiş durumdalar. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberlerini zulme uğrattıkları gibi büyük çoğunluğu ahir zaman peygamberi Hatemül Enbiya Efendimiz'e inanmak şöyle dursun, onun bu dünyaya getirdiği tüm güzellikleri ortadan kaldırmak için yüzyıllarca kan döktüler, savaştılar, zavallı masum insanların üzerinde türlü türlü zulümler ortaya koydular. Ara ara ilerleme gösterseler de nübüvvetin üzerinden geçen 1200 sene boyunca doğru dürüst nefes alamadılar, hayallerine yaklaşamadılar. Son 200 yıldaysa Müslümanların rehavet ve gafletleri sonucu belki de ta Kabil'in Habil'i katletmesiyle başlayan o evrensel projelerinin en parlak zamanı için fırsat yakaladılar. Dünyayı ateş topu ve kan gölüne çevirdikleri savaşların sonucunda döktükleri kana doymamış bir vaziyette tutsak etmedikleri Müslüman ülke ve belde kalmadı. Katliamlarla halkları bastırıp devlet yönetimlerine kendi kuklalarını getirttiler. Önlerindeki en büyük engel Osmanlı'yı da ortadan kaldırmanın bahtiyarlığıyla da daha rahat at koşturacaklarını sandıkları bir dünyanın ve dünyanın göz bebeği Orta Doğu'nun sahibi olacaklarını düşündüler ve kurgularını 50'şer, 100'er yıllık yaptılar. Onların bir hesabı olduğu gibi alemlerin Rabbinin de bir hesabı vardı ve o diğer Müslüman ülkelere ancak kendi coğrafyalarına hitap edecek kadar önder isim nasip etmesine rağmen alemi İslam'ın gemisinin battığı yere bizim coğrafyamıza dünyadaki dengeleri sarsacak liderler bahşeyledi. Allah her 30-40 yılda bir kafirin onca engel olma, önüne geçme gayreti göstermesine rağmen ümmet diyarlarına el uzatan, dünyanın dört bir tarafına tesir edebilen vatanperver bir devlet büyüğünü içimizden var ettim. İnanıyor, dua ve ümit ediyorum ki bu böyle devam edecek. Zaman zaman sıkıntılansak, dara düşsek de bu böyle sürecek. Zira ilahi takdir geçen onca zaman içerisinde kendisini iyiden iyiye belli etti. Şimdi soru şu, bu süreç devam ederken ben ne durumda olacağım? Sen ne durumda olacaksın? Etkisiz eleman olup gafletinde boğulan mı? Pozitif olup kurtuluşa omuz veren mi? Negatif olup hem kendini hem alemi felakete sürükleyen bir bedbaht mı? Halit Yasir Özoğlu imzalı, Akıbet Tercihe Bağlı başlıklı yazıyı paylaştık Genç Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından değerli dinleyenlerimiz. Evet, şimdi de son olarak programımızda yeni yayın hayatına dahil olmuş bir dergiden bir yazıyı paylaşacağız. Nefer, İlim, Fikir ve Kültür Dergisi yayın hayatına başlamış. Hayırlı yolculuklar diyelim bu kutlu güzel yolculukta değerli dinleyenlerimiz. Nisan 2. sayısından bir yazıyı paylaşacağız. Muhammed Sami Zorlu imzalı, Kendini Bilen, Rabbini ve Rabbinin Ne İstediğini Bilir başlıklı yazısını aktaracağız. İnsanız, Allah Teala Hazreti Adem'e eşyanın ve tabiatta bulunan varlıkların ismini öğretirken bize de bu ismi verdi. Siz insansınız dedi. Sonra bizi etrafındaki tüm canlılardan üstün kıldı ve onlara secde etmelerini söyledi. Hatta bu yüzden İblis denen alim bir melek haset etti de şeytan ismini aldı ve meleklik vasfını yitiriverdi. Sonra Allah Teala bizi birçok özellikle birlikte bu imtihan diyarı dünyaya gönderdi. Bize akıl lütfetti. O aklı beyin denen bir organla çalıştırmamızı sağladı. Ağırlığı bir kilodan birazcık fazla, kıvrımlarıyla birlikte açıldığında sadece 20 metre kare olan, içine hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, 9000 cilt kitabı ve benzeri birçok bilgiyi sığdırabildiğimiz bir organ, beyin. Bizim şu satırları yazmamızı, okumamızı ve benzeri birçok fonksiyonu gerçekleştirebilmemize vesile olan o muhteşem organımız, beynimiz. Sonra Allah Teala bizlere bu hayatı yaşayabilmemiz için bir organ verdi ki onunla nefes alıyor, hayatımızı devam ettiriyoruz. Hatta onun sayesinde şükürden aciz bir şekilde ibadetlerimizi yapıyor, ondan habersiz onunla bu muhteşem organı bize bedavaya verene isyan ediyoruz. Evet, akciğerimiz ağırlığı sadece 1.2 kilogram olan, dakikada 15-16, günde 21 bin, yılda 8 milyon, ömürde yaklaşık 6 milyar nefes alma özelliğine sahip muhteşem bir hava pompası. Bir de kalbimiz var. En az onun kadar muhteşem bir özelliğimiz olan kanımızı damarlarımızda gezdirmeye yarayan, dakikada 75-80, yılda 40 milyon defa atan muhteşem bir basınç aleti. Velhasıl insanız. Makro alemde küçücük ama kocaman bir mikro alemiz. İşte bizler bunun gibi saymakla bitiremeyeceğimiz birçok özellikle dünyaya geldik. Allah Teala bizleri dünyada başıboş bırakmadı ve bizlere bir takım mektuplar gönderdi. Biz insanoğlu bu mektuplarla insan olduk aslında. İnsan kelimesini dolduran satırlar o gelen mektuplarda gizli çünkü. İnsanı insan yapan o satırlardı velhasıl. Ama insanoğlu o satırlara uymadı. Uymamakta kalmadı, o satırları farklı şekilde anlamaya ve hatta o satırları farklı bir şekilde yazmaya kalktı insanoğlu. Birçok sahife, birçok kitap geldi. İnsanı insan yapmak için ama insan bir türlü insan olmak istemiyor ve insanlıktan çıkmak istiyordu. Sonra Allah Teala son peygamberim dediği, alemlere rahmet olarak gönderiyorum dediği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderdi ve onunla dünyayı şereflendirdi. Ve onunla birlikte hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. İnsanı insan yapacak olan bu satırları da son olarak gönderdiğini ve artık bu satırları kimsenin değiştiremeyeceğini ve artık bu yüce kitabı kendisinin koruyacağını açık bir ifadeyle beyan etti. Ardından peygamberine, sizin dininiz size, benim dinim bana demesini söyleyerek insan olmayı reddedenlere meydan okumasını emretti. Peki soru şu, nasıl insan olacağız? İnsan kelimesinin içini nasıl dolduracağız? Birçok ayet var, sonra birçok hadis var bize söylenmiş ve yapmamız emredilmiş. Mesela namaz gibi bir gündemimiz var insan olmak için, insan olabilmek için. Ama bazen bu gündemi yapıyor olmak yetmiyor. Nasıl mı? Anlatayım. Satırlarımın sonlarına doğru geldiğim şu demlerde sizlere namaz ayetlerini sıralayıp, bakın namaz ne kadar önemli demeyeceğim. Sonra namazla ilgili hadisleri sıralayıp, bakın Peygamber Efendimiz bu ibadeti ne kadar çok önemsiyor da demeyeceğim. Tabii bu ibadetimiz ve diğer emredilen ibadetlerimiz çok önemli. Ayet ve hadisleri de burada yok saymak gibi bir hadsizliği de kendime yakıştıramam. Allah muhafaza etsin bizleri böyle bir gaflete düşmekten. Neyse ben asıl derdime gelmek istiyorum. Diyorum ki bizler sadece namaz kılın minvalindeki ayetleri okur, sadece onları uygular olduk. Namaz kötülüklerden uzaklaştırır kuralını unutup, namaz kılarken Müslümanlığımızı hatırlayıp, diğer zamanlarda ölçümüzü kaybeder olduk. Ölçümüz yani insan oluşumuzu. Namaz kılıyoruz, yalan söylüyoruz. Namaz kılıyoruz, birbirimizin hakkını gasp ediyoruz. Namaz kılıyoruz, kardeşimizin arkasından konuşarak onun etini soframıza katık olarak koyuyoruz. Namaz kılıyoruz, birbirimizin kuyusunu kazıyoruz. Namaz kılıyoruz, veil o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe, ayetine muhatap oluveriyoruz. Velhasıl, insanlığımızı sadece namazda hatırlayıp, diğer zamanlarda ölçümüzden çıkarak, insan oluşumuzun amacını unutarak hareket ediyoruz. Hadi gelin her daim bu kadar mükemmel bir vücudu bize veren Allah'ımıza yakışır bir kul olalım. Hadi gelin insan olalım. Değerli dinleyenler, Son olarak Nefer Dergisi'nin Nisan 2018 ikinci sayısından Muhammed Sami Zorlu imzalı Kendini Bilen, Rabbini ve Rabbinin Ne İstediğini Bilir başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Geceniz hayırlı olsun diyoruz. Hoşça kalın.